Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 31 Ocak 2023 tarihinde karşımızda Doktor Değer Saygın var. Değer Hocam merhaba.
Merhabalar Barış Bey tekrar.
Geçmiş olsun.
Teşekkürler, yok ciddi bir şey değil, burnu bakıyor sadece.
Ona rağmen bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Hocam şimdi bugün de sanayide hidrojeni konuşacağız. Buyurun.
Çok teşekkürler konu başlığı için. Geçen hafta birazcık sanayi sektöründeki böyle emisyonlardan, enerji tüketiminden, sektörün ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. İklim değişikliğinin önlenmesi açısından. Hatırlarsanız 6 tane de opsiyon çözüm belirlemiştik sektörün karbonsuzlaşması için. Bunlardan bir tanesi hidrojendi. Hatta siz orada bir soru sordunuz. Hidrojeni ne tarafa yerleştirelim? Ben daha çok yenilenebilir enerjiyle elektrifikasyon arasında bir yerde görmüştüm. Ki gerçekten de işte hidrojen gündeme geldiğinde ve bunun üretimi konusu gündeme geldiğinde hep yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojenin yeşil hidrojen diye de geçen bu enerji vektörünün hangi sektörlerde uygulanabileceği konusu gündeme geliyor. Ve sanayi sektörü bugün en öncelikli, belki en yakın zamanda fırsatlar yaratabilecek olan sektörlerden birisi olarak ön plana çıkıyor.
Bu arada bugünkü bir toplantıya beraber katıldık.
Evet.
Onu da mutlaka yapacağız değil mi programını?
Tabii ki, tabii ki.
Adı neydi o toplantının? Yeşil hidrojen sertifikasyonu.
Evet, evet.
Harika bir programdı. Onu unuttum. Orada biri chat'e çok ilginç bir şey yazdı. Avrupa Birliği'nde yeşil hidrojen diye bir şey yok dedi.
Doğru, doğru. Şöyle, aslında artık hidrojenin renklerinden çok bahsedilmiyor. Ve bugünkü konuşulan konulardan bir tanesi oydu. Aslında hidrojenin emisyonları ön plana çıkıyor. Ve işte kimi bölgeler renewable hydrogen, yani yenilenebilir hidrojen. Kimi bölgeler temiz hidrojen, clean hydrogen. Bazı ülkeler renk skalasını hala takip ediyor ama aslında iş birazcık değişmeye başladı. Bu sertifikasyon mekanizmaları, özellikle standartlar, hidrojenin tanımlanması konusu günümüzde yani hidrojeni farklı bir açıdan, ama hidrojen üretimin özellikle emisyonları, sürdürülebilirliği olan etkileri, yani sürdürülebilirlikle olan ilişkileri ve kalkınmayla ilişkileri, özellikle üretici ülkeler için geçerli bu, olan konuları gündeme getirdi. İşte orada da hidrojeni tanımlamak tabii ki önem arz ediyor. Ben bugün biraz daha konuyu basitleştirmek adına yeşil hidrojen diyebilirim arada. Aslında tabii bunun tanımını apayrı tartışırız başka bir gün. O yeşil hidrojenden de bahsettiğim, sudan üretilen elektroliz yoluyla yenilenebilir elektrik kaynaklarının kullanıldığı hidrojen üretimi. Yani onu da şimdiden belki bu podcast serisi için tanımlamış olalım. Sanayi sektöründen konuşacağız. Şimdi ben öncelikle bir potansiyelinden bahsetmek istiyorum. Mevcut kullanıma kıyasla. Bir diğer konu bu işin hangi sektörlerde yapılabileceği ve ne türlü hani iş modelleri, politika modelleri geliştirmemiz gerekebilir hidrojenin tüketimi için. Bu anlatacaklarım yani Türkiye'de uygulanabilir. Tabii birçok ülke içinde uygulanabilirliği var. Hidrojen üretimine baktığımızda bugün işte 90-100 milyon ton civarında yılda bir hidrojen üretimi olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun büyük çoğunluğu bildiğiniz üzere doğalgaz ve diğer fosil yakıtlara bağlı olarak üretiliyor. İlginç olanı, üretimin büyük çoğunluğu üretim sanayinde kullanılıyor. Yani başta amonyak üretimi, amonyak üretiminden sonra petrokimya ve rafineri tesislerinde bir ham madde olarak hidrojenin kullanıldığını görüyoruz. Yani sanayi sektörü. Şimdi diğer kullanım alanları hidrojen için neler olabilir gelecekte? Bu 90-100 milyon ton, işte birçok projeksiyona baktığınızda 500-600 milyon tonlara ulaşabileceği, daha fazla mertebelere ulaşabileceği dünya senaryolarında gözüküyor. Yani 5, 6, belki 7 katlık büyümelerden bahsediyoruz. Ve bu büyümenin büyük çoğunluğu, işte yeşil dediğimiz hidrojen belki 3'te 2'si, belki bir kısmı mavi hidrojen dediğimiz, yani yine doğalgazdan ama karbon yakalama ile entegre ama emisyonlardan arındırılmış büyük ölçüde hidrojen gibi hidrojen kullanımları. Sanayide bunlar nerede kullanılabilir? şöyle söyleyelim hemen. Amonyak üretimi yine devam edebilir. Yeşil hidrojenden demir çelik üretimi, yani yeşil çelik dediğimiz, çok duyduğumuz. Ve eğer karbonu yakalayabiliyorsanız, o karbonu yeşil hidrojenle birleştirirseniz, farklı kimyasalların üretimi olmak üzere 3 tane sektör. Başlı başına hepsi emisyonları yüksek olan sektörler. Bunların bir ortak paydası var, onu en başta söylemek lazım. Bunların hepsi geçen hafta bahsettiğimiz yüksek derecelerde proses ısısına ihtiyaç duyan sektörler. Bunu neden altını çiziyorum? Hidrojen yenilenebilir elektrik kaynaklarına ve hepimizin yaşamı için çok önemli olan suya ihtiyaç olan bir enerji kaynağı. Yani farklı öz kaynaklarla bir yarışma içerisinde, eğer üretimi artarsa. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü en etkili, en verimli yerlerde hidrojeni kullanmak lazım. Eğer veya düşük dereceli bir prosesi olan bir sektöre, gıda sektörüne entegre etmeye gayret ederseniz, bu diğer farklı opsiyonlarla, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebilecek bir fosil yakıtın kullanıldığı alan olduğu için hidrojeni boşa birazcık harcamış oluruz. Yani efektif olarak kullanamayız. O yüzden bu üç sektörü önceliklendirerek bir hani bugünkü podcast'i detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi demir çelik sektörü günümüzde toplam dünyadaki karbondioksit emisyonlarının %7'sinden sorumlu. Tek bir sektör dünyadaki bütün karbondioksit emisyonlarının %7'sinden. Kimya ve petrokimya sektörü ona keza benzer bir orana sahip. Bütün değer zincirini düşünürseniz, yani kimyasalların tüketiminde de bir karbon salınıyor. Plastiklerin, atık plastiklerin yakıldığı zaman da bir karbon salınıyor. Eğer bu türlü bir atık yönetimi varsa. Kimya, petrokimya da eşit derecede önemli. Bunun içerisinde gübreyi de ekleyebilirsiniz tabii ki, bir kimyasal olduğu için. Şimdi ülkemizi göz önünde bulundurduğunuzda demir çelik sektöründe bizde daha çok elektrik ark ocakları, elektrikle çalışan ocaklar mevcut, ama dünya genelinde 3'te 2'si çelik üretiminin yüksek fırın diye bilinen, Türkçe'de blast furnace teknolojisiyle üretiliyor. Daha sonra bazı oksijen fırınlarında veya çelikhanelerde üretilen pik demir farklı çelik ürünlerine dönüştürülüyor. Şimdi bu proseste 1 ton çelikten 2 ton karbondioksit emisyonu çıkıyor. Dünyadaki çelik üretimini düşünün. İşte o demin bahsettiğim %7'lik sektörün neden olduğu emisyon oranı buradan kaynaklanmakta. Yüksek fırında sizin kullandığınız bir kok kömüründen elde edilen bir yakıt var. Bir de normal kömürden elde edilen, yani veya normal kömürü yakıt olarak kullandığınız bir durum var. Yani kömüre de bağlı bir sektör. Birçok ülkede yeni yapılan demir çelik sektöründeki yatırımlar, entegre tesisler ve bu yüksek fırın teknolojisiyle, yani kömüre bağlı olarak yapılıyor. Ama yavaş yavaş bazı, yani bu son 5-10 yılda yapılan ARGE çalışmalarının gösterdiği başarı sayesinde, aslında bu direct reduced iron dediğimiz, yani direkt redükleme yoluyla sünger demir üretilen süreçte, ki bu doğalgazla bazı ülkelerin yapıyor olduğu bir üretim prosesi, işte yüksek fırın yerine bu direct reduced iron dediğimiz teknolojiye yatırım yaparak ve akabinde de bunu elektrik ark ocaklarıyla entegre ederek, yani Türkiye içinde mevcut bir böyle bir üretim parkı var. Yeşil çeliği, siz yeşil hidrojen kullanırsanız yakıt olarak üretme şansınız var. Şimdi bunu birazcık daha açalım. Nasıl olacak bu iş? Yüksek fırının ürettiği ürün pik demir. Demir cevherinden. Demir daha sonra çeliğe dönüştürüldü. Çok basit. Direct reduced iron'da aynı mantıkla çalışıyor. Biraz daha düşük dereceyle. Demir cevheri burada. Yine demin demiş olduğum sünger demire dönüştürülüyor. Bu sünger demir daha sonra farklı oranlarda hurda ile karıştırılarak çelik ürünlerine dönüştürülüyor. Çelik burada nerede kullanılıyor sorusu önemli. Eğer siz bir inşaat sektörü için çelik kullanacaksanız belki çok kaliteli bir çelik ürününe ihtiyacınız yok. Otomotiv sektörü için kullanacaksınız. Çok daha kaliteli bir çeliğe ihtiyacınız var. Bunu göz önünde bulundurduğunuzda da işte hurdayı azaltarak, arttırarak bu sünger demiriyle birleştirdiğinizde ürününüzü elde ediyorsunuz. Hidrojen burada direct reduced iron üretim sürecinde mevcutta kullanılan doğalgazı ikame ederek veya bununla karıştırılarak size temiz, emisyondan bağımsız bir demir üretimini gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Burada tabii ki bir hani üretim optimizasyonu yapmak lazım. Çünkü bir demir çelik entegre fabrikasının veya üretim yerinin bir sene içerisinde ürettiği farklı ürünleri düşünmeniz gerekiyor. Yani bunun içerisinde çok farklı işte kalitede çelik ürünleri var. Burada o sebeple hurda miktarı ayarlanması icap ediyor. Eğer ki çok kaliteli bir ürüne ihtiyaç varsa hurda miktarı çok azaltılabilir. Yani prensipte teknik olarak %100 sadece demirle üretebilirsiniz. Yani birinci demirle çelik üretebilirsiniz. Diğer aydan çıkan, direct reduced iron prosesinden çıkan. Ve yeşil hidrojeni burada tamamen kullanabilirsiniz. Yani burada birazcık sizin üretim stratejisi, ülkenizin üretim stratejisi. Ama sonuç olarak yeşil hidrojeni yakıt olarak kullanarak yeşil çelik üretme fırsatı var. Ve bugün bunun ticari seviyede yapmaya başaran birkaç üretim tesisinde Avrupa'da olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da kalkınmakta olan işte Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerde de bu türlü projelerin yavaş yavaş gündeme geldiği, bunların planlandığını görüyoruz. Demir çelik sektörü burada ilk fırsatlardan biri.
Geçtiğimiz sene içerisinde Financial Times'ta British Steel'i galiba o yakın alma girişimi vardı.
Evet.
O girişimde o yakın verdiği sözlerden bir tanesi de inanılmıyorsam 2030 yılı gibi işte çelik üreteceğiz, yeşil çelik üreteceğiz gibi sözler vermişti. İsveç'te de sanki Nord.
Evet, İsveç'te de bir firma var. Hatta Hybrid şeyin adı da, hani bu işi yapmaya çalışan şirketin adı ve başarıyla yapmaya hani gayret gösteriyorlar ki bu bahsettiğim ilk işte şeylerden, tesislerden bir tanesi. Buyurun.
Burada Zonguldak'ta bir müze vardır. Orada ilk Türk demiri diye 1937 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda ilk çıkan demir vardır. Bir tahmin sorayım şimdi. Anlatmaya devam edeceksin ama.
Tabii.
İlk yeşil Türk demiri ne zaman göreceğiz sence? Bir tahmin. Bilgimiz yok tabii hiçbir şekilde ama. Aslında eritme olsa çoktan gördük belki de, değil mi? Yani bu
ülkemiz... Tabii ki elektrik ark ocakları zaten mevcut ülkemizde. Yenilenebilir kaynak da mevcut. Yani prosesin başıyla sonu var.
Evet.
Hurda kaynağımız da var. Tabii hurda kalitesine bakmak lazım burada. Biraz daha belki düşük kaliteli hurda gelebiliyor Türkiye'ye zamanla. Ortada da bizim ihtiyacımız olan direct reduced iron yatırımı. Burada yalnız tesisin ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğunu söylemek lazım. Yani ufak bir yatırımdan bahsetmiyoruz. İşte belki finansman konuşursak gelecek haftalarda burada değinebiliriz birazcık. Yani bunu da birazcık böyle hani bir şeye oturtalım. 1 milyon ton hidrojenden bahsedelim. 1 milyon ton hidrojenin yıllık üretimi için 10 gigawatt elektrolizör kapasitesine ihtiyacınız var. 20 gigawatt yenilenebilir enerji kaynağı.
Çokmuş.
1, 10, 20 gibi düşünün.
Aa, tamam. Bir dakika, bir daha söyle.
1 milyon
herkes,
ton.
Bir dakika, burası çok önemli. Herkes kafada tutsun.
Tamam.
Podcast'lerdeki en büyük sorun şu, rakamı kaçırıyorsun.
Tamam.
Sen tekrar söyle.
Yılda 1 milyon ton hidrojen ürettiğinizi varsayalım. Bunun için ihtiyacınız olan elektrolizör kapasitesi 10 gigawatt. Bunun için de gerekli olan yenilenebilir enerji kapasitesi 20 gigawatt.
Buna üstüne değer saygının hidrojen parmak kuralı diyelim.
Peki öyle yapalım. Benim değil ama yani bu yani genel bir hesap. Bu kolay bir şey zaten. Yani herkes yapar. Üstüne bir de bunun sizin şey yapmanız lazım. Bu direct reduced iron'ın üretim tesisini yapacaksınız. Yani değer zinciri diyoruz ya, bugünkü toplantıda da çok gündeme geldi. Maliyeti var bu işin. Şimdi belki burada itici biraz güçleri de konuşabiliriz. Yani kim bize bu yatırımı yapmaya teşvik edecek? Şimdi başarılı örnekler var. Ve sadece hani Avrupa Birliği ülkelerinde veya ne bileyim gelişmiş olan, parası olan birkaç ülkede değil. Hani bizim gibi gelişmekte olan, hızla büyüyen ülkelerin de bu işi başarıyla yaptığını görüyoruz. Finansmanın bir tabii ki bu başarı içerisinde bir faktör olarak ön plana çıktığını biliyoruz. Bunu başka bir şeyde konuşuruz. Ama burada diğer bazı göz önünde bulundurması gereken konular var. Onları da kısaca söyleyelim. Başarı faktörleri nelerdi? Siz geçen hafta da biraz sordunuz onu. Bir kere kamu satın alım yöntemleri bu işte böyle bir hani talep yaratma açısından ön ayak oluyor. Örnek olarak hani çeliğin kullanılacağı yeşil çelik ürettik. İşte mesela otoyollara yapılan korkuluklar. Ne bileyim böyle çeliğin çok fazla kullanılabileceği ve satın alımın hızlıca yapılabileceği böyle talep yaratan şeyler üreticiyi destekleyebiliyor veya bir itici güç oluyor. İkili ticaret anlaşmaları. Tamam ben çeliği ürettim. Aa baktım X ülkesi bir yerde buna çok talep gösterdi. Ucuz da üretiyorum. Bir anlaşma yapıyorum veya anlaşma sayesinde ben kendim yatırım yapabiliyorum. Böyle bir yöntem olabilir. Özel sektörde ikili anlaşma yapıyor. Yani şu şekilde söyleyelim. Mesela siz ne bileyim, otomotiv üreticisisiniz, tır üreticisisiniz. Diyorsunuz ki ben işte ulaştırma sektöründe aktifim. Ürettiğim araçların emisyonları sadece düşük olmasın. Aynı zamanda kullandığım malzeme de düşük emisyonlu olsun. İşte yeşil çelik, yeşil plastik bilmem ne olsun. O zaman ben de bu talebi görüyorum. Ona göre bir yatırım yapıyorum. Bu da bir yöntem. Bazı böyle riskleri bertaraf etmek için garantili satın alım fiyatları da düşünülebilir. Hani yenilenebilir elektrik de bir eskiden vardı. Şu anda da mevcut tabii de. Hani ilk piyasalar oluşmaya başladığında bu feed-in tarif gibi malzemeler için de böyle garantili satın alım fiyatları, tarifeleri olabilir. Bir de tabii ki bugün de hani gündeme gelmiş olan bu sertifikasyon mekanizmaları, standartların, tanımların ihtiyacının büyük ölçüde piyasalar geliştikçe veya hatta piyasanın oluşturması için gerekli olduğunu görüyoruz. Ben yeşil çelik üretiyorum değere göre. Yani herkes kendine göre üretebilir bunu. Ama bir tanıma bunların uymasının, belli emisyon kurallarına uymasının önemi var tabii ki.
Peki mesela bu alanlardan belki çok iyi bildiğin alanlardan bir diğeri de alüminyum. Alüminyum da bayağı hareketli sanki mesela şu an. Apple ürünlerinde bile diyor ki işte bilmem emisyonu düşük şey diyor. Evet. Alüminyum demir çeliğe aslında pek örnek olamıyor eritme haricinde ama alüminyum mesela örnek bir sektör olabilir mi sanayide?
Aslında alüminyum üretim tesislerinin bazılarına bakın. Bunlar stratejik olarak tesis edildiği yerler var. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mesela bir hidroelektrik santralinin yanında olan birçok alüminyum üretim tesisi var. Hani boksit tamam bunun ham maddesi. Alüminyum üretiyorsunuz. Sonra birinci alüminyum üretiyorsunuz. İşte elektrik tüketimi inanılmaz fazla ve birçok tesis hidroelektrik tesisinin yanında. İşte veya jeotermal kaynağınız varsa onun yanında. Bu türlü stratejik şeyleri zaten alüminyum sektörü yıllar önce yapmaya başlamıştı. Benim burada anlattığım demir çelik hikayesi çok farklı değil. Siz çelik sektörünüzü geliştireceksiniz. Bunu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aynı noktaya koymanız gerekiyor.
Şimdi eritirken sorun yok. Değil mi? Yani hurda eritirken sorunumuz yok. Ama sorun bu kok fırınlarının olma sebebi olan indirgeme reaksiyon dediğimiz demir oksitin demire düşürülmesi için gereken o kömürle demirin birlikte ısıtılması gereken süreç herhalde.
Şimdi kok fırını var, bir de yüksek fırınımız var. Biri blast furnace, öbürü kok oven. Burada iki fırın içerisinde de ayrı ayrı kömür ürünleri kullanılıyor. Önemli olan bu kömürü bertaraf yani veya ikame edebilmek. Hidrojen burada ön plana çıkıyor. O yüzden hani bu kok fırını ve yüksek fırın olmadan direct reduce iron prosesiyle bu işi yapmak. Yalnız elektrik sektörüyle ilgili olan sorunuza geri dönmem lazım. Şimdi yine tanımlara geliyoruz ama bir üretim tesisi yılda 7000-8000 saat çalışıyor. Yani %70-80-90 kapasite faktörleriyle çalışıyor. Şimdi böyle bir tesisi sizin kesintili güneş rüzgarla çalıştırmanız için yani hidrojeni de aynı seviyede üretmeniz için ne yapmanız gerekir gibi böyle bir soru işareti.
Ama
var.
Google yapmıyor hocam.
Yani o kadar
hani data center'lar da biraz böyle çalışıyor. Evet. Ya. Ama sanki aylık meç edince mutlu oluyorlar onlar.
Şimdi siz çok güzel bir konuya parmak bastınız. Şöyle mevcut bu ilk yeni yatırımlarda böyle bir oversizing konusu gündemde. Yani şimdi ben bir birim işte elektriğe ihtiyaç duyuyorsam iki birim üretecek kadar güneş ve rüzgar yapıyor. Kalanını da şebekeye satıyor. Bunun için tabii elektrik piyasası vesaire ayrı konulara giriyoruz. Yalnız bu tabii yatırım maliyetini yükseltiyor oldukça. Ve alana da ihtiyacınız var. Ben nereye koyacağım
finansman
bu kadar?
Finansman ihtiyacını artıyor.
Tabii ki. Bir diğer yöntem güneş ve rüzgar üretimini azaltıyor. Belki belli zamanlarda sadece ilave üretimi var. Belli zamanlarda şebekeden satın alıyor. Şebekede tabii ki %100 yenilenebilir diye. Ama ilave ürettiğiyle onu dengeliyor. Eğer piyasa buna izin veriyorsa. Bir diğer çözüm araya depolama koyabilirsiniz. Hidrojen depolama, batarya depolama. Yine maliyet konusu. Bir diğer yöntem şunu yapabilirsiniz. Şebekeden almazsınız üretmediğiniz saatlerde. Bir üreticiyle PPA imzalarsınız. Belli
satın
bir satın anlaşması imzalarsınız. Power Purchase Agreement veya satın alma anlaşması. Ama o kişi için de sizin can alıcı bir tüketici olmanız lazım. Günün sadece 2 saati tüketmek için ayın belli saatlerinde, günlerinde o kişi size niye öyle bir anlaşma imzalasın? Burada işte üreteceğiniz yeri çok iyi dizayn etmeniz lazım. Çok optimize bir şekilde olması lazım ve bunun içinde belli elektrik piyasası kurallarına işte riayet edeceksiniz. Durumu çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü bu işin maliyeti çok düşük değil. Özellikle sanayi için.
Peki otomotiv anlaşmaları katolik evlilikler gibi derler. Mevcutta şu anda bu demir çelikçilere yanaşan otomotivciler duydun mu hiç? Mesela BMW'nin galiba bir şeyleri var. Hiç böyle bir anlaşmalar ben gündemde hiç görmedim.
Ben tır üreticileri ağır yük taşıyan araçları üreten firmalar bunu yaptı. İsveç'te mesela Scania'nın yapmış olduğu bir anlaşma var. Aslında bu talebi yaratan da İsveç'te bu. Bir örnek daha, hani belki bir de bir örnek daha verebiliriz. Amonyak sektöründen bahsettim. Bugün amonyak üretiminin işte %65'i 70'i doğalgazla yapılıyor. Bu steam reforming methane prosesinde. Yani metan burada karbon ve hidrojene ayrılıyor. Karbon emisyon olarak çıkıyor. Hidrojen de bir ham madde olarak amonyanın içerisinde yer alıyor. Şimdi bunu hidrojenle değiştirmek, yani yeşil hidrojenle değiştirmek prosesi herhalde en kolay örneklerden bir tanesi. Amonyak sentezi, Haber Bosch dediğimiz ki çok eski bir proses zaten bu. Bunu sabit tutuyorsunuz. Sizin hidrojen üretimini ikame ederek elektroliz prosesiyle rahatlıkla bu işi yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili de yakın tarihte bir makalem yayınlandı.
Onun özetini yapacak mıyız?
İsterseniz onu da ayrıca konuşabiliriz tabii ki başka bir hafta. Bir diğer hani uygulanabilecek yerde metanol, metil alkol üretimi. Bu yakıt olarak kullanılabilir, bir kimyasal olarak zaten bir piyasası var. Burada yapılabilecek yöntem de aynı şekilde yine hidrojeni siz üretiyorsunuz ama bunu daha sonra yakaladığınız karbondioksitle birleştirerek, yani başka bir yerin emisyonundan gelen karbondioksitle birleştirerek metil alkol üretebiliyorsunuz. Bunun da birçok gelişen piyasası var. Amonyan yalnız söylemeden geçemeyeceğim, şimdi amonyak dediğimiz aslında bir gübre olarak kullanılan bir kimyasal ve farklı gübreler de bunda üretiliyor. Burada yapılacak önemli konu amonyak için mesela Japonya, Kore, bazı işte bu Asya ülkeleri amonya aslında kömürle ortaklaşa yakılabilecek bir yakıt olarak düşünüyorlar karbonsuzlaşma için. Amonyak aynı zamanda uzun mesafede hidrojenin lojistiğinin sağlanması, bunun bir transfer yöntemini sunan bir kimyasal. Yani hidrojeni taşıyacağınızı amonyak şeklinde taşıyıp amonyaya tekrar hidrojeni dönüştürebilirsiniz. Bu türlü yeni piyasaları var amonyan ve tabii ki de denizcilik sektöründe gemilere bir yakıt olarak düşünülüyor amonyak.
Hocam çok teşekkürler. Bir toplantınız daha var.
Evet.
Arada hallettik. Çok teşekkür ederim. Çok
ben
sağ.
Ben çok teşekkür ederim Barış Bey. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.